bilgi yaşamı dersi,
nesnellik
ve nesnelliğin şey, kurulması. Şimdi biz onu deneyelim kendimiz. Yani Descartes'in yaptığı da o. Descartes'in daha doğrusu yol açtığı problem de o. Cogito ergo sum'a geldiğin zaman düşünce ve varlık eşit ama ikisi de öznel ve özne başlangıç noktası oluyor. Şimdi burada ne düşünebiliriz? Yani bu başlangıç denen şey nasıl bir problem? Evrenin başlangıcı sorunu var. Uzayın başlangıcı, zamanın başlangıcı. Yani bunları anlat getiriyor bu tür soruları.
Nedir felsefenin bizzat kendisi?
Felsefenin başlangıcı, zamansal başlangıcı, sistematik başlangıcı. Yani geçenlerde şeyde konuştuk. Bir sistem varsa, yani bir sistemin başlangıcı kadar saçma bir düşünce olamaz. Çünkü sistemin her yeri başlangıç, her yeri son, her yeri zorunlu ve hiçbir yerine şey yapamazsın. Daha ayrıcalıklı göremezsin. Yani bir otomobilin bujleriyle, pistonlarıyla ya da direksiyonuyla, yani direksiyonsuz bir otomobil olabilir mi? Olamazsa bujiyle direksiyon arasında özellik ve önem açısından hiçbir fark yok. İkisi de bütünü var ediyor ya da yok ediyor. İkisinin varlığı ya da yokluğu, bütünün varlığı ya da yokluğu oluyor. Yani sisteme nereden başlayacağız?
İnsanın benzetme doğru benzetme mi?
Yani şimdi mesela, daha da şey, daha da bizi ilgilendiren şekilde formüle edeyim. Sistemi nasıl kuracağız? Hegel nasıl kurdu? Yani sistemler kuruluyorlar ve şey gibi, bu Zenon paradoksunun çözümü gibi. Yani her zaman yarısını gide gide sonunda şeye varıyorsun, yolun sonuna varıyorsun. Ama varamaman gerekir. Dizgede de aynı şey var. Dizgeyi öğrenmek için bütününü öğrenmek zorundasın. Ama bütünü öğrenmek için parçalardan başlamak zorundasın. Ve bir parçayı öğrenmen demek, onun evet öteki momentlerle, bileşenlerle ilişkisini öğrenmen demek. Ama yani bir taneyle başladığın zaman ötekiler yok henüz. Dolayısıyla o bir taneyle de başlayamazsın.
Ta ki o başlangıca dönene kadar aslında tam bir bilgiye sahip olunmuyor sistem hakkında.
Güzel, yarım bilgiden söz edeceğiz o zaman. Yani eksik bilgiden ve dizge o şekilde kurulabilir diyeceğiz.
Sistem derken neyi anlıyoruz?
Hangi sistem olursa olsun? Hangi sistem? Mantık bilimin dizgesi ya da mekanik, düzeneksel bir mekanik bir dizge. Yani düzeneksel bir dizge sözü anlamda mı?
Evren içinde mi aynı şey?
Mekanik sözcüğü Türkçe'de düzenekle anlatılıyor ve düzenek sözcüğü mekaniği tam olarak karşılıyor, hatta daha iyi karşılıyor. Çünkü mekanikten evet düşünen bir Alman ya da İngiliz o sözcüğün Türkçedeki etimolojinin verdiği yardımı bulamıyor. Mekanik makineye gidiyor. Ve makine deyince de hep metali, motoru, enerjiyi falan düşünüyor ama düzenek sözcüğü
kavrama daha
yakın. Hiç de makineyle ilgili değil, sınırlı değil ve kavrama daha yakın ve tinsel düzeneklere de şey verir.
Geçit verilmiş.
Geçit verir. O açıdan mekanik yerine düzenek sözcüğü daha uygun görünüyor şu an en azından.
Peki her şey için sistem mi diyoruz? Düzen, yani sistem, düzen, her şey dizge mi? Yani mesela evren dizge mi? İnsan dizge mi? Ne bileyim. Tinsel düzenek dizge mi? Yaşam
değil. Düzenek dizge değil. Peki ben sana sorayım o zaman. Güneş dizgesi mi? Güneş düzeneği mi?
Düzeneği.
Ama dizge deniyor.
O zaman ifade
bir insan yapımı bir şey yok mu?
Dizgede düzen, düzende olumsallık var. Dizgede zorunluluk var. Öyle diyebiliriz. Evet, tamam. Düzen başka türlü de olabilir ama dizge başka türlü olmaz. Güneş dizgesi şu an 9 gezegen varsa aslında şöyle bir şey var. Ona ne diyeceksiniz? 9 gezegen sayısı sonradan tamamlandı ve son zamanlarda 9. gezegeni sildiler.
8'e düştü.
O yokken 7 tane vardı ya da 6 tane vardı ve de o gezegenlerin yörüngeleri arasında sayısal bir şey ilişkisi var. Onu 9'a tamamlamaya doğru götüren bir sayısal ilişki var ve o ilişkiden çıkarak şeyden sonra Merih'le Dünya ile Merih arası, Mars arasında bir gezegen olması gerektiği sonucuna varıyorlar ve ama yok öyle bir şey. Fakat var. Asteroidler o şeyi oluşturuyorlar. Oradaki gezegenin yerini dolduruyorlar bir bakıma.
Yani o kütlenin gereksinimini karşılıyorlar. O kütlenin gereksinimini karşılıyorlar.
Kütlenin matematiksel
Yani tesadüfen 9 gezegen oluşmuş mu, yoksa onda bir doğa yasasının şeyi var mı? Zorunlu bir belirlenimi var mı? Onu şu an araştırmıyor şeyler, fizikçiler, astronomlar.
9 gezegenden birinin ters dönmesine de bir anlam veremiyoruz. Hepsinin aynı yönde.
Hangisi ters dönüyordu?
Galiba Venüs galiba.
Yani hepsi böyle dönüyor.
O yani tam tersini.
Evet, onu ben öyle bir şey duydum ama ya...
Ben Neptün'ü biliyorum. Neptün 27 derece şeyden,
kızlarından... Dönüşüyor. Bu tarafı diyor. O bir tanesi ters tarafı diyor.
Pekala, bakalım. Yani o enteresan. O zaman o şey olamaz. Yani
açıklaması yoksa.
Kutsal bir şey değil.
Göktaşına çarptı. Çarptıktan sonra yönünü değiştirdi diyorlar ama öyle bir çarpmadan toz olur sanki.
Hem dağılır hem...
Dağılır. Yani yönünü hiçbir şey olmadan görmek istiyor.
En sıcak gezegen hangisi dediğimizde herkes Mars düşünüyor. Mesela Venüs'tür en sıcak.
Merkür. Yani Venüs'te yanılabilir ama bir tanesi Merkür. 9 gezegenden bir tanesi tersine dönüyor.
En sıcak.
En sıcak
Merkür.
Güneş'in yakını mı?
Saçın.
Belki Güneş'e en uzak olandır.
Yok, o hareyle yakısı.
Merkür dedi.
Onun niye bir kadar hangisi olduğunu unuttun?
Efendim? Ya öğrenelim, o çok kolay.
Öğrenelim. Yani.
Öğrenelim, çok kolay. O çok 2 dakika. Evet. Bir tane ister.
Evet. Ama eğer dizge ise o zaman o zorunlu olması gerekiyor. Yani.
Bir de yani Güneş böyle düşünürseniz hep aynı düzlemde niye duruyorlar? Niye hep böyle dönüyorlar? Böyle dönüyorlar yani hepsinin asker gibi.
O da mantıklı görünüyor. Yani mantıklı. Çünkü eğer Güneş'in dönmesinden oluştularsa aynı düzlemde durmalı. Tam aynı düzlemde değiller.
Değil, Neptün işte sapık.
Sapık. Ama yine de şey, bir açı yapıyor ve dünyanın açısı, eksen açısı deniyor ya, dünyanın eksen açısı o ekliptikle yaptığı açı. Evet. Ve o açı bu son deprem, Şili depreminden dolayı
kaymış.
8 santim eksen kaymış.
Öyle mi?
Ve gün
nasıl?
Kısalmış.
Milyonda bir saniye kısalmış diye bir
bu açı mı değişmiş?
Amerikalı bulmuş.
Ekliptik açı mı değişmiş?
Evet.
Ya daralmış mı?
Saniyenin binde bir kadar.
Şimdi haberi
okumadım.
Çok ayrıntılı. Yani haberi veren de neyi anlattığını bilmedi. Evet. Yani şey yapmıyor. 8 santim diyordu yani açı. Ne demek o 8
santim? 8 santim neredeki santim?
Evet, neresi? Yani derece derse daha iyi olacak. Ama şey olabilir. İklimi etkileyebilir diyorlar ve milyonda bir saniye kadar da hızlanmış.
Sistem
ama bu bir hesap. Yani doğru
olmayabilir.
Gündüz
kısalmış. Kısalmış.
Yani 1 milyon yıl sonra 1 saniye kısalmış.
Evet,
evet, saatler 1 saniye şey olacak. 1 milyon saniye. Sapacak. Amerika'da yani NASA'dan bir şey işte profesör hesaplamış.
Bu Amerika'da çok zeki.
Bu şimdi Güneş için sistem mi, düzenek mi doğru?
Sistem deniyor.
Sistem deniyor.
Çünkü eğer o kütleden herhangi birini 8'de 9 fark etmez, herhangi birini alırsan planetlerden
her şey dağılır.
Dağılmadan olacak. Hatta o bahsettiğimiz açıyı değiştirsen işte belli bir yerden sonra dağılmadan
olacak. Peki 8'i yeni bir dengede farklı bir şey oluşturmaz mı?
Ama da artık güneş sistemi olmaz.
Sistem. Eğer projeksiyon yapılırsa diyelim 1 milyon yıl içinde ya da 1 milyar yıl içinde o sistemdeki gezegenler dağılırlar.
Dağılır.
Bazıları güneşe düşer, bazıları kopuk gider falan, bir tanesini çekersin.
Küçük mantığın nitelik bölümünde şey diyordu ya, ay ile ilgili yani ay evet. Dünyanın etrafına dönmesiyle ay.
Evet.
Başına yani tek başına o şeyden yörüngeden alırsan artık ay değil o.
Değil, o zaman bir cisim.
Bütün şeyini muhafaza ediyoruz aslında ama evet, ilişkisi içerisinde ona ay diyoruz.
Güneş,
evet.
Güneş'in de kütlesi azaldığı söyleniyor hocam.
Evet.
Her yıl. Kaybettiği söyleniyor.
Yani öyle olması gerekir. Atmosferin de aynı şekilde kaçıyor olması gerekir ama belki de kazanma da olabilir bu arada. Yani sürü göktaşı düşüyor ve onlar nedir bilmiyoruz.
Yani sistemlerde sistem, başlangıcın böyle olması.
Sistemin başlangıcından söz edebiliriz. Hegel etmemiz gerekir diyor. Yani bilimin bilim neyle başlamalıdır ya da nereden başlamadır diyor bu kitabın başında.
Soyuttan somuta doğru bir ilerleyiş olarak mesela yani öncül ya da yani sonralık var, ilişkisi var. Daha somut içerik.
Ama sonsal olan da, sonraki olan da önceki için zorunlu olduğuna göre o da önceki.
Öncelik.
Yani onlar hangisi üstündür diyemeyiz. İkisi de üstün, ikisi de gerekli.
O yüzden bir varsayımla başlanıyor ve dolaysız başlamak durumundayız.
Evet,
öyle diyor.
Tamam. Ve tek başlangıç olması lazım.
Yani. Evet.
Ve belirlenimsiz.
Peki, o zaman güneş sistemine nereden başlayacağız?
Güneş sistemine başlanacak yer,
motor
nebulalardan sistemse. Başlanacak.
Ha?
Nebulalardan başlanacak. Gezegenimsi bulutsulardan.
Evet. Zamansal olarak bir başlangıcı olacak. Ve oradan o sistem, o sürecin nasıl gideceği a priori çıkarsanabilir. Çünkü doğa yasalarının yaptığı şey o özdeksel sürece a priori biçim vermek ve oradaki bütün yasalar biliniyorsa, bütün datalar biliniyorsa o zaman sürecin nasıl gelişeceği önceden görülebilir. O zaman tamam, sistem konusu başlangıç
Hegel bunu derken şey diyor mu yani yine de bu başlangıç olması gerekir?
Ya özle başlayamayız diyor. Özle başladığımız zaman diyor varlığa geri düşeceğiz.
Ya düşünce bir şeyi özsel bir noktadan yakalayıp başlayabilir ama bir şekilde yine de gelişebilecek zorunlu olarak.
Yani dizgede bir şey var, hiyerarşi var, bir mantıksal bir öncelik ve sonralık var. Yani varlıkla ilk kavram, saltık idea son kavram, ikisi de zorunlu ama birisi, ikisi de bir. Yani şu anda şey dedi, varlık gerçeklik imlemine erişmiştir ideada. Yani idea da varlık ama gerçeklik imlemiyle varlık, yani tam doluluğunu kazanmış olarak varlık. Yani varlıkta logosun içeriği ya da mantık biliminin içeriği gizli olarak bulunuyor. Potansiyel olarak bulunuyor.
Ve bütün içeriğini kazandığında
o zaman şeyle eşit yani.
Ben sormak da istiyorum. Bu ustan pay alma şeyi anlatımında bir yanlış mı? Ustan pay alınıyor mu?
Öyle bir şey yok. Meteksiz Platon'da var ama Platon ustan pay alıyor. Onu Sufiler getiriyorlar ya da belki de felsefeci olmayanlar getiriyorlar. Öyle pay alma falan diye bir şey yok. Sadece logos bir. Yani logos insan logosu ya da kendinde logos. Yani insan düşüncesi nesnel bir süreç izliyor ya da kavramın devimi denen şey. O evrensel olarak bir. Yani ben devimi dinginlik ve devimi birliği olarak düşünüyorum. Doğa da bir bakıma öyle düşünüyor. Çünkü doğa da devimi dinginlikle birlikte var edebiliyor.
Tabii ki.
Yani orada katılma ya da pay alma gibi o platonik bir şey kullanmıyor. Kullananlar var ama yani onlara maalesef iyi düşün demek zorundayız. Pay alma mecazi bir anlamda denebiliriz.
Ancak değil mi?
Çok uzun zamandır kullanmıyorum. Biz de sokutuğum zamanlardaydı.
Öyle mi diyorum?
Pay alma.
Pay almayı. Parmenides de çok geçiyor.
Yani ereti olarak tamam. Şey olabilir. Ama bir yani hiç gereği yok. Ama onlar, yani insan usulünün logos olduğunu ya da evrensel usul olduğunu düşünmek kolay değil. Çoğunda o şey.
İşte onu kolaylaştırmak için de pay alma yöntemine belki başvuruyor. Belki.
Şimdi belki de Hegel burada bunları çözmeye çalışıyor. Yani çünkü yaşam bireysel oluyor diyor ve bireysel yaşam ruhun tekilliği gibi bir durum var. Ve oradan bilgiye geçtiği zaman yani insanın bilgi yeteneğini nereden aldığı konusu var. Ya, yani moleküler bir yapının düşünebilme, duygu duyabilme düzeyine, yeteneğine falan yükselmesi insanların kafalarını karıştırıyor. Hilozoizm var. Hilozoizm şey diyor.
Her şey canlı olur diyorsun.
Yok, özdekten çıkar diyor şey.
Ruhun tekilliği
ne? Ruhu özdekten damıtıyor, böyle arıtıyor bir şekilde. Sanki özdekte ruh varmış da oradan o çıkarılıyormuş, çekiliyormuş. Hilozoizm. Yani yaşama nasıl geçiyor? Yaşama geçmek için eğer teleolojiye kadar Hegel'in çözümlemesi doğruysa teleoloji yani DNA tam anlamıyla gerçek teleoloji ya da en tam teleoloji ya da en tam telos orada yaşamın eşiğine geldiğini bugün artık yani normal bilgili bir insan doğrulamak zorunda. Yani DNA'ya ölü molekül gibi bakması olanaksız. Orada yaşam var ve yaşam ne olursa Hegel'in kavramlarıyla şey kavramın ve nesnelliğin birliği ve DNA'da henüz kavram özgürleşmiş değil diyor. Yani DNA'da yaşam ya da kavram şey olarak bulunuyor. Böyle sadece bir potansiyel olarak bulunuyor. Henüz yaşamıyor. Yani o tek hücreli varlıkta ki yaşam o şey özgürleşmiş kavram artık. Yani özdekten, özdeksellikten, doğadan inorganik doğadan ya da özdeksellikten çıkmış. Hala doğanın içinde. Yaşam doğaya ait bir kategori. Tine ait değil. Ama orada kavram özgür biçiminde. O anlatım uygun mu değil mi? Yani kavramın özgürlüğü denen şey. Kavram özdekte ya da yani varlık ve öz alanının kategorilerinde kavram şey değil. Kendinde değil. Öz alanı doğa bilimlerinin kategorilerini kapsıyor diyor Hegel. Değil mi?
Evet.
Özdek, töz gibi şey, nedensellik falan. Oralarda kavram var ama kavram yeterli biçimde değil. Yani kendine yeterli biçimde değil. Bir daha yeterli kavramdır diyor. O onunla ilgili olabilir. Evet. Çünkü özdek durumunda yani özdek o da kavramsal ve özsel olarak kavram. Onun özdeğin Şelim'in taşlaşmış anlık derken onu anlatmak istediği şey de o. Kavram orada henüz şey, çok yoksul ve soyut bir aşamada. Yani orada özdek dediğimiz zaman henüz şey de yok. Atomik bir durum falan da yok. Soyutlama durumu. O zaman kavramın özgürleşmesi denen şey ancak telos'tan sonra yaşamda ortaya çıkıyor. Yani telos kategorisinin arkasından gelen kategori yaşam kategorisi. Telos ya da DNA doğanın üretebileceği en yüksek ölü özdek, dirimsiz özdek. En yüksek dirimsiz özdek biçimi DNA. Yani onun yanında galaksiler, güneşler falan bütünüyle primitif kalıyorlar. Orada güneşte ne var? Helyum ve hidrojen. Başka hiçbir belirlenim yok. Yani 3 numaralı atom neydi?
Argon galiba.
Argon mu? Argon asal gaz. 4 olabilir o. Vesaire. Yani o bile yok güneşte. Güneşte
helyuma kadar gidiyor.
Helyum şey, 2 elektronlu, 2 protonlu asal gaz. Yani ve bunun tamam manyetik alanı var, çekim alanı var, takım davete belirlenimler var ama
özdeki olmanın tüm belirler bunlar.
Evet. Ve de onun dışında mekanikten gelen, kendi mekaniğinden gelen takım din durumları var, enerji durumları var. Yani fizik konusu olabilecek kadar da karmaşık ama DNA ile karşılaştırıldığında olabilecek en ilkel şey. Yani güneş ve DNA karşılaştırıldığında o biri yaşamdan en uzak, üç, öteki yaşama en yakın. Öyle değil mi?
Evet, evet. Tabii, tabii.
O zaman yaşama geldiği zaman kavram şeyden kurtuluyor, özdeğe bağlılıktan kurtuluyor ve özdeğe dayanıyor, özdek üzerinde, yani yaşam çünkü daha önceki o bütün süreçleri kapsıyor. Yani mekaniği, kimyayı ve teleolojiyi kapsıyor. Tabii ki özdeği falan da kapsıyor. Orada kavram ilkin ruh biçiminde soyut, evrensel bir, yani ruhun bir tikelleşmesini yapamıyoruz. Ruh ilkin, dolaysız ve o anlamda evrensel. Oradan, yaşamdan bilgiye geçtiği zaman ideanın yargısı dediği şeye geliyor. Yani ilah kendini tikelleştiriyor, realize ediyor ya da yan yargısılıyor ve orada özne ve nesne ayrımı çıkıyor ve bilginin olana o ayrımı gerektiriyor. Yani birinci aşamada henüz bilgiden söz edemiyor çünkü özne ve nesne ayrı değiller. Defne o noktada girmişti. Dolaysız ideal yaşam ve yaşamda henüz bilginin şeyi yok, konusunu yani bilgiye olanak verebilecek ayrım yok. Ruh bedenle bir. Bilgi olması için kavramın kendini nesnellik karşısında ondan ayrı olarak koyması gerekiyor. Yani ideanın orada Hegel'in dediğine göre, eğer Hegel'in o birliğini anlatmak istediği öznel kavramın ve nesnel kavramın karşı karşıya gelmeleri gerekiyor.
Yargı olup
bilgi olmaz. Yarılma gerekiyor orada. Ondan o aşamada bilgi olanaklı ve orada ayrıca şey de var. İyi ideası de var. Yani onu da o şekilde
düşünüyorum. Soracağım. Şimdi diyorsunuz ki hani özdek hani ölü diye söylüyorsunuz. Evet. Yaşamın tersi hani ölüm gibi geliyor.
Evet.
Ama hani ölüm içinde hani yaşayan bir şey gerekli ki ölsün.
Evet.
Yani oraya nasıl geldik? Nasıl
yani
nasıl
dirimsiz alıyorsun? Diyoruz. Ölü demekten çok dirimsiz, yaşamsız, özdek. Ölü demek doğru yaşamsız değil tabii. Özdeğin ölmesi yani söz konusu tabii değil.
O zaman canlı olması gerekiyor ölmesi için.
Önce bir canlı
olması ifade et. Dil bilgisinde bir şey var. Bir soru evet. Var. Ölü demek yani yaşamış da ölmüş anlamında değil de.
Ölü de bir soyutlama olarak. Soyutlama anlamında yani burada bir
doğru söylüyor demek. Yani. Bir şeyin ölü olması için daha önce yaşamış olması gerekiyor.
Elbette. Özdek sağ değildi ki ölsün.
Gayet tabii.
Evet. Dolayısıyla onu şey, dil sıçması diye göreceğiz.
Evet.
Ölü özdek dendiği zaman o şey yani retorik.
Yani.
Ya da özdeğe önce bir ruh verip sonra sonra mı onu ortadan kaldırıyor?
Nasıl olur? Beden ve ruhun birliği. Beden, ruh bedenin bütününe birleşiyor. Bütünüyle birlik içinde.
Burada Descartes'ten ayrılıyor muyuz?
Descartes o birliği
o öyle söylemiyor.
Söylemiyor. Yani. İkilik ha. Diyor. Ha. Res cogita, res extensa ve ondan sonra da onların nasıl biri olduğunu, nasıl değdiklerini çözüm getiremiyor.
Epikis. Ama bedenin ruhla içkin olduğunu söylüyor.
Spinoza gibi. Fizik zaten bir.
İkisi karşılıklı birbirini var ediyor. Yani ruhsuz bir beden de o beden değil, başka bir şey.
Kütle.
Evet, çok basit. Basit gerçekten Descartes'in. Descartes emin problemin çözümünden ama formülasyonu şey yok. Yani çıkış noktası belki de onu o çıkmaza düşürüyor.
Ayrımdan çıkıyor.
Evet, yani iki töz, iki ayrı tözleri sürdüğü zaman onların
bir Descartes dönemine kadar onun öyle olmadığı biliniyor benim okuduğum kadarıyla ama Descartes döneminde de ruhun ve bedenin ayrı olduğu Descartes tarafından.
Spinoza peki ne yapıyor? Spinoza töz diyor, her şey töz diyor. Öz. Dolayısıyla düşünce ve uzam ya da özdek aynı tözün kipleri oldukları zaman zaten bir oluyor.
Zaten bir özdeş oluyor.
Yani öyle bir ikilik problemi çıkmıyor Spinoza'da. Daha akıllıca bir şey. Yani evet. Spinoza'nın, o yüzden Spinoza'nın felsefi şeyi, içeriği daha büyük, daha tam Spinoza'nın felsefesi ya da daha gelişmiş bir felsefesi.
Zaten normalde de ruh ve bedenin bir olması gerekiyor zaten. Yani aynı birbirlerini tamamen kapsıyor, evet. Dolduruyor olması gerekiyor.
O birlik dolaysızlık diyor. Yani ruh ve beden arasında öyle bir birlik var ki onu da kabul edebiliriz. Yani o aşamada henüz bilgi aşamasındaki ayrım ortaya çıkmış değil. Yani bilgi tam bir karşıtlığı gerektiriyor.
Özne nesne karşıtlığı.
Özne nesne karşıtlığını gerektiriyor. Açılma gerektiriyor. Ama ruh ve beden arasında bir açılma ölüm demek.
O zaman o başka bir şey.
Tabii. Kendi kavramını
ortadan aynı şey değil.
Aynı şey değiller. Ama kavramsal olarak aynı bantla içeriyorlar.
Olabilir.
Orada ikisinde de şey var, özne ve nesnenin birliği var. Şimdi ruh durumunda kavram evrenselliği içinde bulunuyor ve ilkin özgür olarak bulunuyor. yani nesnellikten çıkmış kavram.
Çıkmış.
Yaşama geçmiş. Evet. Artık yaşamın varlık biçimi ya da varoluş biçimi şey değil. Yeni bir biçim ya da yeni bir töz
denebilir. Yeni bir töz. Başka başına başka.
Özekselden daha farklı bir şey. Yaşam şey değil. Nereden geliyor? Bu soru çok çok saçma. Her kavram için nereden geliyor sorusunu sormak gerekiyor. Yani özek moleküler olarak o bir tek hücreli canlının yapısını kazandığı zaman, moleküler olarak kazandığı zaman orada yaşam o yapı kazanılır kazanmaz yaşam orada var. Çünkü yaşam her yerde var.
O düzenin o organizmanın adı yaşam.
Ya öyle değil.
O düzenin adı neydi?
Solaris.
Solaris'te aynı şey var. Bir insanı özeksel olarak eksiksiz bir biçimde en son elektronuna kadar, en son nötrinosuna kadar ürettiğin zaman, yeniden ürettiğin zaman beyindeki yapılar, her şey o insanın, o kopya insan, orijinal insandan, kökensel insandan ne farkı var? Ruhsal olarak.
Anılarıyla da aynı olacak.
Anılarıyla her şeyle aynı olacak. Solaris,
klonlamadan mı bahsediyorsunuz?
O ama klonlama, eksiksiz klonlama. Öyle
tamam, eksiksiz klonlama.
Yani çünkü o filmde o Rus yazarın herhalde yani.
Tamam, farkı var mı yok mu?
O filmin bütün özel noktası orası. Bir canlı ya da bir insan, ölen bir insan. Mesela o filmde şeyin karısı, ölen karısı canlanıyor.
Tamam.
O gezegen, Solaris gezegeni o yapıyı bütünüyle kuruyor ve o zaman orada rüyasından çalıyor anılarını falan filmde. Ama daha ileri bir düşünceyle o anılar, bilgiler...
Onlar da hücrelerde taşındığına göre fark edilmiş.
Fiziksel temel, özeksel temele oturduğuna göre ve o özeksel temel bütünün de dediğim gibi yani bu bir hipotez.
Ama o karakter, davranışlar bir yerde saklanmıyor ki. Saklanıyor mu?
Evet. Ya örneğin bilinçaltı. Şimdi bir insanın bir davranış dediğimiz şey eylem değil. Davranış aslında otomatik olarak düşüncesizce yaptığınız dürtüsel şeyler. Ama hayvanlara yakınız davranış alanında. Evet. Davranış, psikoloji davranış bilimini inceliyor ve aslında psikoloji şeyi incelemiyor. İstenci incelemiyor. Psikoloji şeyi, içgüdüleri ve bilinçaltını inceliyor. Aslında bilinçaltını kabul eden psikoloji Freud'un psikolojisi var. Yani orada psikanaliz ekolü başlıyor. Bunların hepsi özdeksel. Bilinçaltı baskılanmış anılardan oluşuyor. Bu anılar insanın beyin sinir sisteminden başka nerede saklanabilir?
Anılar tabii ki sinir
sisteminden. Ben dosyalarımı internette herhangi bir hadisi saklayabilirim.
Tamam peki. Karakter nerede saklanıyor? Karakter de mi bu
beyin hücreleri?
Karakter...
Huy, karakter.
Eğer karakterin bilinçaltı tarafından belirlenen bir bölümü varsa zaten bilinçaltına getirdiğimiz açıklama karakteri de açıklıyor. Yani karakter plastik bir şey. Şekillenen, kazanılan bir şey. Kalıtsal bir şey değil. Yani bir insan korkaklık bir karakter belirli ya da yüreklilik bir karakter belirlenimi ise eğer bunu insan doğuştan getirmiyor. Doğuştan iki yöne de yetenek getiriyor. Çünkü korkaklık gibi kahramanlık da şey. Aynı. Bir arada bunlar şeyler. Yani
zaten beynin belli bölgelerine elektrotlar dokunduğunda çocukluk anılarını hatırlamadı, hiç hatırlamadığı şeyleri anlatmaya başlıyormuş insan.
Tabii.
Yani onun deneyi yapıldı.
Öyle yani bir şey var. Insanın,
elektrot neyledikçe beynin katmanlarına yani kontekste, yeni kontekste.
Bilgisi hepsi bir sinir sisteminde depolanıyor. Yani moleküler yapılarda. Şimdi her sinir hücresinin en son bir yazı okumuştum. 2000 hücreyle bağlantısı varmış.
Biz görmüş olduk o zaman çünkü.
Yani şimdi normal bir hücrenin 3-5 herhalde en fazla 10-20 tane komşusu olabilir.
20 bin onlar, tane derdi.
2000 ya da 20 bin tane. Bu bir network. Yani
maksimum 20 bin tane.
Her şey. Yani gözünü kapadığın zaman bir rengi düşünebiliyorsun. Tonunu, rengini düşünebiliyorsun. Mor, yeşil falan. Onlar öyle bir şimdi orada onlara anı diyelim ya da tasarım diyelim ya da imgelem diyelim ne olursa olsun bunlar özdeğe dayanan ama özdeksel olmayan, özdek olmayan.
Düşündüğünüz anda renkleri tonlarını düşünebilirsiniz.
Evet.
Ama ilk anda diyelim kırmızı denildiği zaman kırmızının tonunu değil ilk başta kırmızının
Ortalama bir kırmızı.
Yani yine size de, göre tamam. Ortalama yani.
Dengeyi düşünmek çok ortalama. Çok kolay bir şey ama ya çok yani karmaşık bir şey dengeyi düşünmek.
Mesela görsel
gördüğünüz şeyin
hospital bölgesinde gerçekleşiyor ya.
Evet.
Rüyada gördüğünüz o görsel şeylerde de o efemer şeyleriyle alınıyor. Yine hospital bölge şey yapıyor, çalışıyor. Yani orada da aynısını yaşatılıyor, deney şey yapıyor. Beyin aynı şeyi de deneyimliyor.
Evet.
Aynı bölgede deneyimliyor en azından.
Yani neticede insanın aynısı kopyalanıyor evet. Bu yüzden karakterle. Sizin dediğiniz şeydeki gibi.
Yani bir şey görmekle bir şeyin hayalini kurmak aynı şey.
Evet.
Bölgede gerçekleşiyor.
Yani
aynı yerde
ayırt etmek zaten. Descartes'in problemi zaten. Ayırt edemiyor. Ben hayal mi kuruyorum yoksa gerçekten görüyor muyum? Düşte miyim yoksa uyanık mıyım?
Bu şüphecilikten kaynaklanıyor.
Bu, ama fiziksel olarak ayırt edecek bir kriter yok.
Öyle mi?
Düşünebilir mi?
Yani şu anda rüya görüyor olabilirsin. Şu an bir rüyada olabilirsin. Olamaz mısın?
Olabilirsin de.
Ne, nasıl ayıracaksın?
O bir tarafa geçip ona bakmak lazım. Öbür tarafa bakmak lazım.
O zaman Ege'nin yaratıcısı sen oluyorsun.
Yani, geçip
oradan mı bakacaksın? Sen çözmüş oluyorsun. O iyi bir şey.
Yani.
Kendi başıma bir mantar küçük mantığı yazdım. Hatta askıyor diye.
O zaman işin güzel tarafı biz de Aziz dahil. O üreteni üretiyoruz.
İyi bir düşünce.
Yani herkes rüya gördüğü anda evet. Herkes aynı şeyi içeriği üretmiş oluyor.
Peki demin söylediğin şey, moleküler bilgisayarlardan bahsediliyor, biyolojik bilgisayarlardan. Onlar ortaya çıktığında kendilerimizi kopyalama şansımız olabilir mi?
Ha, onu da sordum ben de işte. Görevi kopyalama olacak mı yani, her şeyi?
Eğer özdeşsel, doğa yasaları tam olarak insan bilgisinin sınırı içindeyse, insan doğa yasalarını eksiksiz olarak bilebilirse,
o da olur.
Yani o zaman niye olmaz?
Yani kopyalamayı yaparken mesela kendi kendimizi
bir şey
kopyalıyorsak
ben, insan o yasaları bildiği zaman zaten böyle olumsal ve sonlu ve geçici hatta berbat biçimleri kopyalamakla falan ilgilenmeyecek. Niye uğraşsın? Öyle değil mi?
Evet.
Kopyalamaya kalkarsak sonsuz sayıda olur ya.
Olacak.
Ne güzel olur.
Bugün,
yani çünkü neden
bugünkü insan
ben kendimi kopyalıyorsam kopyalaman sürecinde kopyaladığım da kopyalayacaktım.
Tamam şey ölmem ben o zaman ya sonuçta, madem öyle. Yani beni hep kopyalı sürekli kopyalarlarsa ben ölmem o zaman. Öyle.
Aynı zamanda kopyaları
hep 10 senede bir kopyaladım.
Bir tane her doğan yetişiyor.
Ağzından ben şu an kopyalamaya başlarsam kendimi.
Ama siz diyorlar sen de
var ya. Yalnızlar diyorlar.
İdeal bir şey var yani. Niye ön örneklerle ilgilensinler?
Niye bu da primitif şey diyor, modelleri seçsinler?
Ama biz kaçırdık ya, 30 yaşında kopyaladık. Yani hep 30 yaşında böyle.
Ben de temaşa olsun diye.
Ayrıca atalarımız böyle. Sormak gerekir. Kim var o anki biçimiyle sonsuza dek kalmayı kim isteyebilir?
Sonsuza kadar kalmak iyi mi kötü mü? O bir başarıda kalmak iyi mi kötü mü?
He?
O zaman ölümün adresi...
Yani başlangıç olacaksa, devam edecekse o zaman o biçim zaten istenmiyor demek ki.
Devam etmeyecek ki o bir anda bile sonsuz sayıda
yani,
olacak.
Yani dünyanın Rockefeller ya da kim dünyanın... Bilgeç.
Ama farkındaysan...
Bilgeç kişinden şey memnun mudur? Yani bu kadar adam yaşamıza girdi.
Sürekli.
Şöyle bir şey. Değil midir?
Bilgeç. Bilgeç'in kendisinde reddettiği şeyler yok mudur?
Vardır tabii.
Var. Hem de özsel olarak
kendisi
çok fazla şey vardır.
İşte bu da kavramına uymamaktan kaynaklanıyor belki.
Evet. Yani o kendi kavramına uymadığı için onun elimselliği sonlu ve o kötü sonluluğu ya da kötü biçimi onu sonsuz yapmaması gibi bir şey aslında.
İnsanların
yani kimse kendi biçiminden, var olan biçiminden, bir Firavun ya da bir İskender ya da Jules Caesar ya da kim dersin yani.
Peki birebir mesela
kimse o şey yapılsa, sürdürmek istemez.
%100 işte ne dediniz, kusursuz kopyalama yapılabilirse, evet. İşte mesela Caesar'ı kopyalasak, bundan önceki orijinal Caesar da aynı egoya mı sahip olacaklar?
Yani ben de onu soruyorum.
Orijinal Sezar'ı kopyalama şansımız yok yani. Orijinal Sezar.
Çünkü bugün yaşayan birini kopyalasak.
Niye? Evet. Ha yani.
Ha, bugün yaşayan birini.
Orijinal Sezar'ı kopyalasak.
Peki mesela kendini biricik hissetmiyor musun sen? Yani senden bir tane daha yapıyorlar. Aynı anda yapıyorlar. İki tane aynı ego mu olacak?
O Solaris, aynı. Solaris'in şeyi, mistiği bu.
Aynı ego.
Sonra o film sıradan bir film, hiçbir şey yok, özelliği yok. Ama o
bu kurgu orijinal.
Yani o kurgu, evet, orada bir insanın hemen hemen olduğu gibi tam olarak eşlenmesi, eşinin yaratılması konusu var. O zaman o insan gerçekten o mu? Yani karın öldü ve sana bir klon yaptılar. Aynısı. Ama acaba o mu değil mi?
DNA yapısı aynı olabilir ama...
Hadi bırak dışarıdaki insanlar için, kendisi için olmaz.
Her şey aynı, her şey aynı. Anıları da
ama Kur'an olduğunu biliyoruz.
Yaşantısı yok.
Bütün anıları var.
Tabula rasa doğruysa, tabula rasa doğruysa o da doğru.
Esasında o da çok
normal. Tabula rasa doğruysa, o da doğru.
Tabula rasa'nın,
o doğruysa,
tabula rasa ama şey, yani entelektüel bir tabula rasa ise... O zaman şimdi birisi şey diyordu, John Locke da onu demek istiyor falan. Yani John Locke'un tabula rasası aslında a priori bir zemin. Yani öyle John Locke onun böyle ölü bir mermer gibi olduğunu düşünmüyordu. O da şey, tabula rasa da mind'tı, onluktı yani. O zaman tamam. Yani çünkü
ama sorun yok zaten.
O zaman John Locke ile Descartes arasında hiç fark yok. Ama John Locke var diyor. Yani o kendisi özellikle ayırmaya çalışıyor ve tabula rasa yani Descartes biçimine girebilir ya da işte Sezar biçimine girebilir fiziksel olarak ve o eşlemlenirse onun öznel yanı da aynı olur ve o zaman dediğimiz gibi o filmdeki konu şeyde ölen bir kadının kopyasının yapılması ve o kopya tabii ki şey değil, dört dörtlük değil ama neredeyse dört dörtlük.
Peki işte aynı şeyi düşünecek o zaman.
Ama dört dörtlük gibi düşün, görülüyor filmde bir an ve o zaman
bence aynı şeyi düşünmeyebilirler.
Adam şey yapamıyor, ayıramıyor.
Hayır, ikisi de aynı anda var olsa aynı şeyi mi düşünecek?
Hayır, hayır.
Değil.
Hayır. Yani hepsi apayrı. Çünkü düşünmenin o olumsallığı var, o bir şey değiştirmiyor evet. Ama ikisi de şeyde anılarında, benliklerinde o ana kadar aynı.
Ondan bir an için aynı olup
tabii.
Hemen başlıyor.
Ondan sonra ayrışma
çünkü başlar. Çünkü düşünen anlarla sürekli farklı
uyarılır.
Tabii ama yani fiziksel uyarılar, ruhsal uyarılar falan hepsi değişecek ve kişilikler ayrışmaya başlayacak. Ama yine de çok çok yabancılaşmazlar, çok değişmezler birbirlerinden. Soru şey, bütünüyle ölen bir insan aynen üretilirse
öyle olması da, lazım. Başka
artık ona şey der misin? Yani bu benim karımdı. Örneğin ya da arkadaşımdı. Her neyse.
Zor bir durum ya.
Zor. Evet. Ya filmin getirdiği soru o.
Çok zor bir
durum. O yüzden acaba... filmi seyretmediyseniz iyi olur.
Yani insan ne diyeceğine karar veremez şimdi.
Aynen yani beyin şimdi, şeyleri ölmeden önce
daha sıkıcı.
Amerikan da sıkıcı.
Daha sıkıcı.
Ha daha sıkıcıdır. Yani Eisenstein'in miydi o şey?
Tarkovski
zaten çok sıkıcı yani.
Evet. Yani Rus versiyonu şey böyle neredeyse
bir saat falan aynı şeye odaklanıp kamera kalıyor
evet.
Ya.
Evet.
Hadi
ya. Sanat şeyi yok yani. Nedense o Tarkovski ya müzisyenler için öyle diyemeyeceğiz. Romancılar için ama Tarkovski maalesef çok sıkıcı bir şey. Yönetmen değil mi o? Ve de en ünlü
şimdi bu şeyler de başlıyor. Organ yapımları vesaire. İnsanlara da böyle yedek parçalar falan yapmaya başlarlarsa bu soruyu başka türlü de sorulur.
Tamam. Yani biz teorik olarak spekülasyon yapıyoruz. Eğer insan özdeksel olarak tamamen aynı şekilde eksiksiz olarak bilimi bilimine üretilirse o zaman iki ego yani aynı benlik ikinci bir kez varoluş kazanıyor teorik olarak.
Tanrı izin vermez.
Evet.
Olursa insan tanrılığını ilan etmiş olur herhalde. Gerçekten. Çok da bir şey gerektirmiş.
Ya da şöyle bir şey sanırım. Ülken Hanım'a sorduğum için. Mesela böyle bir yükleme durumu olsa bütün geçmişiniz, yaşantınızın size yüklendiğini söyleseler, aslında hiçbir şey yaşamadığınızı çok berbat bir depresyona girersiniz herhalde.
Klonun başına gelecek
herhalde. Tabii. O zaman klon olduğunu anlayacak.
Bir şey var, bir bankası var. Doğru başına geldi. Şimdi biz dünyada bankasınız.
Önce baktın.
Sen öyle zannediyorsun.
Öyle giyiniyor.
Peki Levent'cim seni silip onu da koyabilirler bu
işte. Şeyin kapısı.
Klon ondan şikayet edecek mi?
Veri bankası olduğumuzu hissettim.
Yaşamadığı şeyler.
Onun için farkı da hiçbir şey yok.